Ayrım 17.
Sayfa 189. Kış denilen felaketten kurtulmuştu işte. Şu güneş, şu ciğerlerine çektiği temiz hava eşsiz birer sağlık kaynağıydı. Bankın bir ucunda kendi halinde oturan adam kendisini incelemiyor muydu? Yoksa okuyup bitirdiğini görünce elindeki gazeteyi mi isteyecekti? Okur musunuz diye uzattı dostça. Birden güleçleşivermişti yüzü. Yok beyim dedi. Gazete okumak kim biz kim? Eğer varsa bir sigara. İçmese de her zaman bir sigara paketi bulundururdu cebinde. Çıkarıp verdi, bir de kendi aldı ağzına. Her iki sigarayı da aynı kibritte yaktı. Demek şu adamın belki bu anda tek istediği olan sigaraya sahipti de. Böyle bir varlığı cebinde taşımakta olduğundan bile habersizdi. Dumanını savururken düşünüyordu. Acaba diyordu, bu yanımdaki adam benim özlemini çektiğim bir şeye sahip olduğunun farkında mıydı? Belki onun tek sahip olduğu varlık da buydu, kuru bir özgürlük. Ama nasıl bir özgürlüktü ki canı çektiği zaman bir sigara içmekten bile yoksundu. Daha şu duraktan kalkan bir tramvaya binememek, az ilerideki lokantaya girip bir çorbacık bile içememek. İşte bütün bunlara belli olmayan bir süre için dar bir ölçüde de olsa kendisi sahipti. Bir saatliğine, belki bir iki günlüğüne. Konuşabilirdi bu garip kişiyle, kimin nesi olduğunu öğrenmek için. Ama konuşmasa da bilirdi öyküsünü. Ya Sivas'tan gelmişti, ya Giresun'dan. İşsizdi, iş aramıştı uzun bir süre ama şimdi aramıyordu artık. Arasa da bulamayacağını biliyordu. Yapıda çalışmıştı, bir iki kez hastalanıp işe gidemeyince bu gibilerini köşe başlarından sayı hesabı götüren dayıların gözünden düşmüştü. Adam mı yoktu memlekette? Onunla mı uğraşacaklardı? Aksaray'da saatin önünde istemediğin kadar yapı işçisi. Sıradan say, al götür, tepe tepe kullan. Hadi eyvallah hemşerim. Onun derdini dinleyecek zamanı yoktu Mustafa'nın. Hava nasıl güzel, başını kaldırıp da bir baksa daha iyi anlayacak şu garip kişi. Ama o halde bile değil kendi derdinde. Birden toparlanıyor garip kişi. Hiç böyle kravatlı birinden bir eyvallah koparamamış bugüne kadar belli. Yüzünü kızartıp çok sigaralar koparmış ama bu sigara istemek öbüründen çok daha kolay. Birini isteyerek alıyorsun, öbürü kendiliğinden veriliyor. Bugüne kadar ona hiç kimse istemeden bir şey vermemişti ki. Bir selam, bir tanrı selamı bile. Aksaray'a doğru gidiyordu ayakları. Bulvardan geçmeye cesaret edemeden yan sokaklardan yürüyordu. Kendisini tanıyanlara rastlayabilirdi. Ev Nahşuracık'ta. Halil Bey alır bu saatlerde filesini, Aksaray pazarına çıkar. Onunla yüz yüze gelirse deliye döner sonra. Sisli karartma gecelerinde bile üst katın penceresinden yolunu bekleyen kişi, kim bilir neler yapardı onu yakalatmak için. Kızmıyordu Halit Bey'e. Neden kızsındı? Kendini bildi bileli bu işin peşinde çürütmüş değil miydi ömrünü? Adam kovalamış, hırsız yakalamış. Aldığı emekli aylığı bile ömür boyunca yaptığı bu tür işlerin karşılığı olarak verilmiyor mu? Elbet onu yakalatmayı düşünecek. Elbet ona kelepçe vurup karakola götürmek isteyecek. Onun için zararlı bir kişi Mustafa. Evi için, mahallesi için, belki kızı Ayten için. Öyle ya, onun kitap verdiğini bilmiyor mu? Bu kitapların zararlı olduğunu, kızının kafasını böyle altüst edeceğini düşünmüyor mu hiç? Çünkü bu tür işleri, ayrıntılarına aklı yatmasa da kulağına fısıldamış değiller miydi? Mustafa da bu tür kitapları yazıp sürenlerden değil miydi piyasaya? Hor horu yarı yolda bırakıp ara yoldan bulvara saptı. Evini görmek istiyordu uzaktan da olsa. Tatlı, acı günler, geceler geçirdiği evini. Karısını anımsıyordu. Ona iyi günler göstermediğini düşünüyordu. Onun istediği bir koca olsaydı, yani onun istediklerini yapmış olsaydı, kendisine mutluluk getirebilirdi elbet. Kendisi de mutlu olabilir miydi? bir kıyısından da olsa tutunduğu davadan, bu suçlu gördükleri sanattan uzak yaşayabilir miydi? Sanatına inanıyordu. Sağlam bir yolda olduğuna inanıyordu. Bütün bu inandığı şeylerin içinde karısının, oğlunun mutluluğu da vardı. Eğer iyi günler geçirecekse, mutlu olmaya hakkı varsa hep birlikte olacaklardı. Herkesle birlikte. O bir tapu katibinin dar dünyası içinde borçsuz, harçsız, küçük rahatlıklarla hiçbir zaman özenmemişti. İşte evi duruyordu karşısında. Sabahleyin çıkarken alt katın bütün pencerelerini de açmıştı karısı. Korkusu yoktu kimseden. Çünkü bu pencerelerden eve girileceğini düşünmezdi. Böyle düşünmeye alıştırılmamıştı. Mustafa da ona insanlardan gerektiği zaman kuşkulanacağını söylememişti. Evinin kapısında hala yolunu gözleyenler dikiliyorlar mıydı? Onlar da artık kesmiş olabilirlerdi dönüşünden umutlarını. Halit Bey bile eve bir daha uğrayamayacağına inanmış olmalıydı. Ama gene de hiç belli olmazdı. Yükledikleri işi sonuna kadar götürmek isteyen görev düşkünü kişiler de yok değildi bu memlekette. Evini beklemezlerdi ama Şükran'ın peşini gene de bırakmazlardı. Derlemeye bir uğrasa mantar gibi bitiverirlerdi kapının önünde. Üst katın pencereleri de açıktı. Gene böyle bir gündü, güneşli bir gün. Şuradan sapıp evine doğru yürüyordu. Ayten'i görmüştü pencerede. Bugünkü gibi kapkara saçlar. Güneşin ışıkları altında pırıl pırıl yanıyordu o gün. Sallamıştı elini. Ona kapıyı göstermişti yukarıdan. Biri vardı pencerede. Başını içeri çekmişti bir anda. Çok geçmeden o baş yeniden göründü. Oydu. Onun başıydı. Mustafa hiç düşünmeden salladı elini. Tanıdı mı yoksa? Tanımış olacak ki o da sallıyordu işte. Yüzü saçlarında dolaşan ışınlar gibi pırıl pırıl oluvermişti. Her zaman böyle uyanık diyordu yürüdükçe. Her zaman atılımlara hazır. Sözde liseye göndermiyordu babası. Ev kızı olmasını istiyordu. Kim bilir, zekasından ürktüğü için de olabilir. Ayten de okumak istiyordu herhalde. Okumak istiyordu da diplomada gözü yoktu. Elinden kitap düşmüyordu hiç. Kendisini anlayacak, sevecek birini bulmasını çok isterdi Ayten'in. Kolay değil, bir karakol komutanı gibi adamın kızı olarak yaşamak. Ya ömrü ona baş kaldırmakla geçecekti ya da boyun eğmekle. Yoktu ikisinin ortası. Ayten de bu iki yoldan birini seçmişti. İstanbul'da ilk namaz kıldığı Valide Camii'nin önünden geçip yeni kapıya doğru yürüyordu. Elleri keyifli zamanlarda olduğu gibi gene arkasındaydı. Denizin nemli serinliği geliyordu her soluk alışta. Gidip bir yalı kahvesine oturmak, elinin içinde sıcak bir insan eli, küçük bir el, dönüp bakıyordu bir şeyler sezinleyerek. Ayten, sen misin? Gördüm pencereden, el salladınız. Belki önemli bir şey söyleyeceksiniz diye koştum peşinizden. Bir şey mi? Gerçekten şaşırmıştı. Sana çok şeyler söylemek isterim ama olur mu? Ne dersin? Neden olmasın? Söyleyin, sizi dinliyorum. Ya görürlerse? Hiç iyi olmaz. Önce sana çok teşekkürler. Bak, buralarda, bu güneşli havada dolaşmamı sana borçluyum ben. Elini sıkıca tutuyordu bırakıp gitmemesi için. Aman neler söylüyorsunuz diyordu. Sizi bir tavuk gibi bastırmaları hiç hoşuma gitmezdi doğrusu. Hele iki karakol polisin önünde gitmeniz. Sırf bunun için mi uyardın beni? Bunun için. Daha başka şeyler için. Rapor alacak kadar hasta olduğunuz için. Siz hasta olmadan başka öğretmenler gibi rapor almazsınız ki. Şimdi bunları bırakalım Ayten. Seni görmek beni çok sevindirdi. Sen hemen eve dön. Suçlu suçlu dikiliyordu önüne bakarak. İyi ama benim çok anlatacaklarım vardı size. Şurada bahçeler var, yeni kapıda. Biraz oturayım yanınızda. Gülüyordu Mustafa. Ya ikimizi birden yakalarlarsa? O da gülüyordu. Ben gene elinizden tutar, sizi kaçırırım. Hoşuna gidiyordu bu içtenlik. Peki dedi. Sen önümden yürü, şu ilerideki bahçenin bir köşesinde otur. Geliyorum ben de. Elini bıraktı, hızla yürüyüp geçti önüne. Lacivert hırkasının ceplerine sokmuştu her iki elini de. Kollarını gerdirerek ceplerini aşağıya doğru bastırıyordu. Beyaz kısa çorapları gene ayaklarındaydı. Çocukluktan genç kızlığa geçen vücuduna bir yürüyüş biçimi bulamamaktan gelen acemilik içinde yürüyor mu, koşuyor mu, ilerliyordu işte önünde. Mustafa adımlarını açmasa gözünden kaybedebilirdi çoktan. Tren köprüsünün altından geçip sola sapmıştı. Mustafa'nın gelip gelmediğini inceledikten sonra kıştan kalma odun yığınlarının arasına geçti. Az önce Mustafa'nın gösterdiği değil de parmaklıkla çevrilmiş bahçelerden en kuytusuna girdi. Nereye oturduğunu gösterebilmek için dikildi bir süre. Birini arıyormuş gibi dört yanını kolluyor, onun yaklaşmasını bekliyordu. Garsonlardan biri hemen bitmişti önünde. Dil dökerek kendi kesimine düşen masalara çekmek istiyordu. Durumu kurtarmak için birden döndü Mustafa'ya. ''Şurası nasıl?'' dedi. ''Daha yakın mı olsun denize?'' Acemi bir sevgili utangaçlığı içindeydi. Mustafa'yı yanında bulunca arkasını denize verip oturuverdi. ''Güzel'' dedi. ''Ama sizin yeriniz daha güzel. Kimse görmeyecek yüzünüzü.'' ''Beni düşünmen hoşuma gidiyor. Çok akıllı bir ablasın sen. Üzerime kanat geren bir abla.'' ''Abla olmak da niye? Anlayamadım. Yaptıkların yaşına göre çok akıllıca da. Gene de abla olmayabilirim.'' ''Peki'' dedi gülerek. ''Arkadaşım ol öyleyse.'' ''Değil miyiz ki?'' ''Doğru. Sizin eve geldiğimiz günden beri arkadaşız hep. 5 senedir.'' ''Evet, tam 5 yıl oluyor.'' Okullar açılırken gelmiştim evi görmeye, sen kapının önünde. Seksek oynuyorduk gülümserle. Şimdi anlat bakalım, o gece beni kapı dışarı ettikten sonra ne yaptın? Hiç. Hızla çıktım merdivenlerden, mutfağın kapısını aralık bırakmıştım. Bilirsiniz, bizim mutfağın merdiven başında dışarı açılan bir kapısı vardır. Girdim içeri doğru yatağa. Babamın hemen hazırlanıp inemeyeceğini biliyordum. Sonra ne oldu? Babam anneme ne söylediyse dediğini yaptı. Giyinip gitti karakola. Yarım saat sonra da döndü. Annemle gene içeride bir şeyler konuştu ama ben artık dinlemedim. Yatağımdan çıkıp gelen polislere pencereden bile bakmadım. Demek polisler geldi ha? Ertesi gün Şükran ablayı gördüm, o anlattı. Sokak kapısının zili çalınmış, pencereden sormuş kimdir o diye. Ben komiser demiş biri, Mustafa Bey'i almaya geldik. Bir iki polis kapının önünde dikiliyormuş. Efendim demiş Şükran abla, Mustafa ne zamandır eve uğramıyor. İyi ama bu gece girerken görmüş arkadaşlar. Yok, Mustafa burada. Ben bile dolaşanı Mustafa sandım. Arkadaşınız da aldanmış olabilir. Biz eğer istesek eve girebiliriz. Şükran abla, eğer evi aramak istiyorsanız buyurun arayın demiş. Açıyorum kapıyı. Komiser iki polis de iç kapının eşiğine kadar gelmiş. İnandık olmadığına, bir yanlışlık oldu, özür dileriz. Bu sefer Şükran abla yakmış bütün lambaları. Hayır demiş, girin de arayın. Yarın emniyet müdürlüğünden çağrılmaktansa gelmişken arayın da olsun bitsin. Peki demişler, odalara, mutfağa, banyoya girmişler. Yatağın kanepenin altına kadar aramışlar. Demek bulamamışlar beni, öyle mi? Öyle olmuş işte. Küçük bir kuş haber getirmiş Mustafa'ya. Sonra pır diye uçup gitmiş. Bir karga. Hayır, küçük, sevimli bir kuş. Küçük demeyin hiç olmazsa. Vaktinden önce büyümüş, kocaman bir kuş. Gagasıyla tık tık vurmuş kapıya. Kapı açılınca bir de bakmış ki, içeride daha büyük bir kuş, dişi bir kuş, pençelerini arasına almış, bir bir tutsak kuşu. Öyle deme, bir horozu. Bu da nereden çıktı? Her şair biraz horoz değil midir, ötmesini bildiği için? Evet, vakitsiz öten bir horoz. Bu vakitsiz öten horozları tutarlar. Beslemek için bir kümese kapatırlar. Ama sevimli bir kuş kümesin kapısını açıp salıverir. Sonra horoz döner dolaşır, kendi çöplüğüne gelir, kanatlarını çırpa çırpa dolaşır. Gülüyordu. Evet, biraz da öyle. Şimdi kendi çöplüğünde arkadaşlık ediyor bir piliçte. İyi ki civciv demediniz. Nasıl derim kocaman bir piliç. Siz beni böyle küçülte küçülte ya da büyülte büyülte tavuk olmaktan mı korkuyorsun? Korkmuyorum. Siz beni öyle şımartıyorsunuz ki bir gün büyüdüğüme gerçekten inanacağım. Kendimi büyükler arasına gördükçe de küçüle küçüle, sen küçülmezsin kitapları sevdiğin sürece. Biliyor musunuz, ben öykü yazmaya başladım. Demek şiirden vazgeçtin. Siz bana şiiri öğretiyorum diye şiirin zorluğunu öğrettiniz. Şiirin tam anlamıyla bir yürek ya da yüreklilik işi olduğunu anladıktan sonra, ister misin seni büyük bir öykücüyle tanıştırayım? Öykü yazmaktan da mı vazgeçmemi istiyorsunuz? Yok, yazılarımı okumadan bunu yapamazsınız. Hırkasının cebinde katlanmış bir iki kağıt çıkarıp uzattı. Buyurun, dedi. Bakalım kendinizi bu öyküde bulup çıkarabilecek misiniz? Bir film görmüştüm de geçenlerde, bir Fransız filmi. Bir şoförün başından geçenleri gösteriyordu, değil mi? Hani adamı ezdikten sonra teslim olup olmamayı düşünen bir şoför. Bir kadın çıkmıştı karşısına. Düpedüz bir kadın değil, sevgilisi. Çok mu önemli sevgilisi olmak? En önemli yanı bu değil mi filmin? Karısı olamaz mıydı teslim olmamasını isteyen? Olamazdı. Bütün kadınlar, yani suçluların karıları, kocaları suç işleyip de cezalanmaları gerektiği zaman gidip adalete teslim olmalarını isterler. Oysa bir sevgili ne pahasına olursa olsun sevdiği erkeğinden ayrı kalmak istemez. Öyle mi? Neden böyle bu? Diye sordu Mustafa. Siz benim gerçekçi olmam için ta okuldan beri çok uğraştınız. Kompozisyonlarımı okurken gözlemci olmamı isterdiniz benden. Çevremi incelemeyi, kişilerin üzerinde durmayı öğrendim böylece. Şimdi söyleyeyim, karılar, yani evli kadınlar demek istiyorum. Kocaları söz konusu olunca taş gibi gerçekçi oluverirler. Aynı kadın başka bir konuda öylesine romantik olur ki şaşar kalırsınız. Verdiği yazıyı cebine koyarken, altında adında yazılı mı diye sordu. Adım yazılı değil, korktuğumdan değil bu. Henüz bir at değilim de ondan. Şimdiden kutlayabilirim seni öykünden ötürü. Olayları da kendini de geçen kişileri de yerli yerine koymasını biliyorsun. Geriye ne kalıyor? Bir yazı işçiliği mi? Bu işçilik de birinci yazında sağlamasa bile ikincisinde, üçüncüsüne mutlaka sağlanacak. Yeni eleştirilerinizi ne zaman dinleyeceğim, yazım üzerindeki görüşlerinizi? Kaç gün sonra dinlemek istersin? Hemen değil, birkaç gün bu karşılaşmamızın coşkusunu yaşayayım. Sonra size yeniden kavuşmanın özlemini bir süre çekeyim. 3-4 gün sonra, nasıl? 1-2 gün sonra 19 Mayıs bayramı, çok kalabalık olur bahçeler. Cumartesi pazarı da geçelim, pazartesi günü, oldu mu? Oldu. Pazartesi günü saat tam 2'de ben gene bu masanın başındayım. Kimseye bir şey söyleyip söylememekte serbestsin. Şükran ablaya öyle mi? Sana bırakıyorum bu yanını. Garson bütün bu bahçelerde çalışanlar gibi masalarına geç gelmişti. Efendim, dedi. Ne emredersiniz? Ihlamur, gazoz. Bugün dondurmamız da var. Ayten'e sordu Mustafa. Bir dondurma? Hiçbir şey söylemesem olmaz. Bir ıhlamur öyleyse. İki ıhlamur bize. Garson gitmişti. Ihlamurları getirinceye kadar konuşmadan beklediler. Ayten belli etmeden Mustafa'yı inceliyordu. İyisiniz değil mi? Diye birden soruverdi. Çok iyisiniz. Kötüyüm desem inanır mısın? İyi görünüyorsunuz, çok. Evet, iyiyim. Bir şeye, bir olaya hazır olmak var ya, hatta bir atılıma. İnsanı iyi yapan da bu işte. İnsan gireceği kavganın çapını kadar iyi olma gereğini duyuyor. Eğer insanın içinden geliyorsa kavgaya girmek, hazırlığı da o ölçüde başarılı oluyor. Ama çapınızdan büyük bir savaşa girmek isterseniz, koşulların büyüttüğü, kazanılmaz, başarılmaz bir biçime soktuğu savaşlar vardır. Bizim ırkçılarımızın girmeye tasarladıkları savaşlar gibi. Ihlamurdan bir yudum almıştı. Konunun onu açmadığı sonucuna varıp da tam konuşmasını keseceği bir sırada, "Almanlar Romanya'ya kadar çekilmişler," dedi Ayten. "Ters söyledin," dedi gülerek. "Ruslar Romanya'ya girmişler. Bir kolda güneye doğru iniyormuş, Bulgaristan'a. Demek sınırlarımızdan çekilmek zorunda kalacaklar, Almancıklar. Öyle olacak. Bu çekilişin etkisi yazarlarımıza da görülecek. Politikacılarımızda da. Bizim Türkçülüğümüz bir kan meselesi olduğu kadar en az o kadar da bir vicdan meselesi, bir kültür meselesidir diyen başbakanımız acaba gene böyle ırkçılık nutukları söyleyebilecek mi Hitler'e özenip de? Turancılarımız ne yapacaklar bundan sonra dersiniz? O kadar önemli değil artık. Pek yakında savaşa girebiliriz. Barışta söz sahibi olabilmek için. Gülmezler mi bize sonra? Bizim politikacılarımız korkmazlar ki gülünç olmaktan. Ya ikinci cephe ne zaman açılacak? Sen neler biliyorsun be? Neden bilmeyecekmişim? Bütün gazetelerin yazdığı bu. Babam bile kaç kez çıkartma yaptı. Bir Fransa'ya asker çıkarıyor, bir Yunanistan'a. Başkumandan siz olsaydınız nereye çıkarırdınız askerinizi? Ben baban gibi asker değilim. Nerede cephe açılacağını aklım ermez benim. Ama ne zaman cephe açılacağını bilirim. Ne zaman? Kuzey komşumuz eğer Stalingrad Savaşı gibi bir savaş daha kazanırsa hemen. Ya kaybederse? Kaybederse haydi haydi açılır. El verir ki Sovyet ordusu da Alman ordusu da belini doğrultmasın. Savaştan söz açtık da aklıma geldi. Bir subay gelip gidiyor sizin eve. Bir subay mı? İlhan olmasın. Yeşilköy'den geliyormuş. Her seferinde elinde bir ekmek. Her seferinde mi dedin? O kadar sık mı geliyor? Evet, hemen her hafta. Geçen hafta Aliş'i de alıp Yeşilköy'e gittiler. Pazar günü olacak. Hava da çok güzeldi o gün. Aliş çok eğlenmiş. Anlata anlata bitiremedi. Bir gazinoya gitmişler kıyıda. Olacak o kadar. Ne kadar anlayamadım. Bir baba çoluğunun çocuğunun başında olmazsa bir arkadaş da tutar onları alır gezmeye götürür. İşte böyle. Ama bizim gibi bir arkadaş bir gün kalkar böylelerinden arkadaşlık istemeye kalkışırsa eli boş döner.''